Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Yine bir çarşamba günü saat 7'de sizlerle beraberiz. Genç zamanında gençlerin gündemini, gençlere ilişkin konuları genç neşvesiyle, tadıyla ele almaya gayret edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Kayseri'deydik. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde Ebedi Gençlik Kulübü'nün düzenlemiş olduğu gençlik şöleninde arkadaşlarımız sahne aldılar. Üniversitedeki arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle buluştuk. Ayrıca oradaki bir takım genç gönüllü arkadaşlarımızla ne yapıp ettikleri noktasında bir takım istişarelerde bulunduk. Bir gün sonra da cumartesi günü genç gönüllülerle mutat her ay yapmış olduğumuz buluşmalarımızı gerçekleştirdik. Orada genç 2.0'ı konuştuk. Genç 1.0, genç 2.0, genç 3.0 diye de yeni bir tarif, yeni bir sınıflandırma Kayseri buluşmasının bereketi oldu diye düşünüyoruz. Bu aslında web teknolojileriyle ilgili bir sınıflandırma. Web 1.0, web 2.0, web 3.0 şeklinde 3 ayrı sınıfta değerlendiriliyor bugünkü bilişim teknolojileri. Web 1.0 denildiği zaman kullanıcıya sadece tek taraflı bilgi veren platformlar kastediliyordu. Web 2.0 ki şu anda kullandığımız platformlar, onlar teknoloji bu düzeyde etkileşimli. Yani Twitter'dan, Facebook'tan, sosyal medyadan muhteva üretebildiğiniz ve karşılıklı etkileşim içerisinde bulunduğunuz bir ortamı ifade ediyor Web 2.0. Web 3.0 ise kendi muhtevanızı önceden o teknolojinin tahmin edip bir şekilde sizin önünüze koyması şeklinde gerçekleşecek diye şu anda hazırlık aşamasında bir teknoloji olarak konuşuluyor teknoloji çevrelerinde. Biz de genç 1.0'ı hakkımızdaki muradı anlamak ve bu gece eğer hak vaki olsa ve yarına dünya sensiz uyansa geride senden ne kalacak sorularına, bu iki soruya cevap vermek olarak nitelendirmiştik. Bunu da benliği gerçekleştirmek, ben olduğunun farkına varmak, ki o çok büyük bir sorumluluk bir taraftan, bir taraftan çok büyük bir nimet, var olduğunu idrak etmek, bir taraftan da çok büyük bir sorumluluk, o omuzlardaki sorumluluğu hissetmek. Genç 1.0'ı işte bu iki sorumluluğun, biri külfet, biri nimet belki olarak nitelendirilebilecek, bu iki idrakin arasında kendisine ait anlamı bulmak, hakkındaki muradı keşfetmek ve geriye kendisine ne kalacağı konusunda bir bilince erişmek şeklinde nitelendirmiştik. Ben safhası diye nitelendirebileceğimiz bu safhanın artık sen safhasına geçmesi gerektiğini düşündüğümüzü ifade ettik Kayseri'deki buluşmada kardeşlerimize. Orada da ya Ebu Bekir ol ya da Ebu Bekir bul dedik. Genç 2.0 sen safhasını ifade ediyor demiştik. Burada temel mesajımız da ya Ebu Bekir ol ya da Ebu Bekir bul şeklinde nitelendirilebilir. Ebu Bekir olmak hakikaten çok zor bir süreç. Ebu Bekir bulmak belki çok daha zor süreç. Çünkü ikinin ikincisi olarak nitelendirilmiş Hazreti Ebu Bekir Efendimizin Resulullah Efendimizle olan münasebeti aslında hepimizin üzerinde ciddi ciddi düşünmemiz gereken bir münasebettir. Çünkü bu aslında bir üçüncüyü bulmak ve sonrasında cemaat olmak noktasındaki en kritik adımdır. Çünkü birin ikinciyi bulması çok zordur. İkinin ya da iki kişinin üçüncüyü bulması nispeten ona göre kolay olabilir. Ama ikinci insanın birinci insana inanması hakikaten çok zordur. Nitekim Resulullah Efendimiz de emaneti aldığı zaman bana kim inanır ki diye bu efendim zorluğu ifade etmişlerdi. O yüzden Hazreti Ebu Bekir Efendimizin İslam tarihindeki ya da bu davanın, bu aziz kutsal davanın safahatındaki yeri çok ayrıdır, bambaşkadır. Onun imanı ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığın imanını kıyaslıyor ve onun imanının hepsinden ağır geleceğini ifade ediyor ki bunun bir mantıki izahı da belki aslında onun inanmasıyla diğer insanların iman etmesi, kolay bir şekilde iman etmesi önündeki en büyük engelin, o psikolojik engelin kalktığını söyleyebiliriz. Çünkü ikiye hakikaten üçüncü insana inanması daha kolaydır. İkincinin birinciye inanması ona göre çok daha zordur. Kayseri buluşmasında sadece biz konuşmadık. Arkadaşlarımız başka sunumlar da yaptılar. Birkaç tane güzel misafirimiz de vardı. Onlardan bir tanesi de Mavi Marmara gemisine binerek orada arzulu bir şekilde şehadet şerbetini içmeye kendisini hazırlamış. Kayseri'nin mübarek genci Furkan Doğan'ın muhterem babası Ahmet Doğan'dı. Ahmet Doğan abimiz geldi orada. Furkan'ı anlattı. Çok duygulu, çok efendim güzel bir ortamda genç gönüllüsü arkadaşlarımız ki Anadolu'nun dört bir tarafından gelmiş kardeşlerimizdi. Onlarla paylaşımlarda bulundu. Furkan'la ilgili hatıralar aslında bize bugün ideal bir gencin ya da davasını bir şekilde efendim hayatının merkezine oturtmayı başarmış bir gencin aslında ne büyük şeyler yapabileceğini göstermesi açısından çok öğretici ve önemli bir örnekti. Bu anlamda da kardeşlerimiz Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan abimizden çok istifade ettiler. Bu vesileyle ben de daha evvel Furkan Doğan hakkında yazmış olduğum bir yazıyı burada müsaadelerinize arz etmek isterim. Furkan Doğan'ın gönlümüzde bıraktığı belki o manayı tekrar hatırlamak, hatta bir teviye hatırlamak, hiç sürekli önümüzde, gözümüzde tutmak gerekiyor. Çünkü bu belki çarkı kopmuş ve bizi sıradan tüketicilere dönüştürmüş şu dünyada tekrar mana ile buluşmanın, tekrar ideallerimize, davamıza, gayretimize, derdimize dönebilmenin yolu Furkan gibi kardeşlerimizi günümüzde yaşamış ve bugünün bu zorlukları içerisinde o aslı saadet neşvesini ya da bize lazım olan manayı bulabilmiş bu kardeşlerimizin, bu güncel örneklerin sık sık hatırlanması gerekiyor ki bizler için sadra şifa olsun. Yaklaşık 3 veya 4 ay önce çıkmış olan genç dergimizde de kapak ifadesi bu yazının başlığıydı. Nedir sendeki sır gülüm, nedir başlığını taşıyan yazımız aslında Furkan'a, Furkan kardeşimize bir mektup niteliğindeydi. Şimdi o mektubu müsaadenizle okumak istiyorum. Furkancığım, her şeyin bir vakti merhunu var. O yüzden bu mektubun neden şimdi vakitsiz gelip de yüreğime oturduğunu hiç merak etmeyeceğim. Yazdığımın sana ulaşıp ulaşmayacağını da üçüncü şahıslar merak etmesinler. Elbet sana bir işittiren, bildiren, gördüren olur. Hiç ölmeyecek bir hayat ile yaşadığına inandığımız kadar buna da inanırız biz. Zannımız o ki Rabbinin katında taltif ediliyorsun. Tattığın nimetlerin sevinci içindesin. Bunu ayet söylüyor. Ama aynı ayet senin bir başka sevincinin haberini de veriyor bize. O sevinç seçtiğin yolun doğru olduğuna dair bir sevinçtir. Artık sen şunu da gayet iyi biliyorsun ki senin gibi olmak isteyenlere korku ve üzüntü yoktur. Bu sevinç senin gibi olmak isteyenlerin sevincidir. Allah sana bu sevinci de tattırdığına göre demek adına kıyamete kadar hiç bitmeyecek bir yol açılmıştır. Tıpkı her şehide olduğu gibi ve tıpkı şehadeti özleyen ve sırasını bekleyen her şehit adayına vaat edildiği gibi. Hani demiştin ya, şehadet şerbetine son saatler. Var mı daha güzel şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan da emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi, annem mi? Zor soru cidden Furkancığım, zor soru. Anne sevgisi fıtridir. Onu veren öyle vermiştir ki, yanına konulan her sevgi muhakkak küçük kalır. Hele bir de kendi sevgisinin yanında, şehadet sevgisinin yeşermesine müsaade eden o anne, o babanın sevgisi hangi sevgiyle kıyas edilebilir ki? Biz böyle konuşup duralım. Sen işi halledip gittin değil mi Furkancığım? Satırlarda çözemediğini, sadırda çözdün. ve sevgiline kavuştun. Sonrasını biliyoruz. Önceden belki sadece anne babanın sevgilisiydin. Şimdi onlarla beraber hepimizin, bütün ümmetin, bütün mazlumların sevgilisi oldun. Geçenlerde babanla tanıştım. İsminin geçtiği her yerde titreyen sesiyle seni o kadar içten ve güzel anlatıyordu ki. Gidişinle, ki dirilişinle demeliydim aslında, ailenin bir daha eskisi gibi olmayacak hayatı kim bilir ne ilginç tecellilerle bezeniyor. Bunları söze ya da kağıda dökmek iş değil. İş ne büyük bir mana ile dirildiğini anlamak ve anlatmak belki de. Kim bilir kaç gencin rüyasına girdin. Aldın onları ufkunun sevdasına yaklaştırdın. Kaç gence ilham oldun, ihya ettin. Kim bilir kaç genç şimdi senin aziz hatırana bakıp iç geçiriyor ve gönlünün en derin yerinde filizlenen şu ümitle hayat buluyor. Ben de Furkan olmak istiyorum. Şimdi kim çıkıp da senin ölüp gittiğini iddia edebilir ki? Sana öldü diyenler yaşamanın ne olduğunu bilmiyorlar. Sen kuzum, öyle bir yerinden yakalamışsın ki hayatı, hayata hayat olmuşsun. Ölüp gitmemek, bitip gitmemek isteyen var mı? Senin 19 yıllık hayatının önüne gelecek diz çökecek. Onu okuyacak, davanı, aşkını öğrenecek. Sonra aşk olsun diyecek içinin en derinliğiyle ve sonra nasibi kadar senden öğrendiği kadarıyla hayatını kurtaracak. Hemen şimdi bitiverecek gibi duran şu kısacık hayattan kurtulacak, hiç bitmeyecek bir hayata adım atacak. Evet Furkancığım, sen şu çarkı kaymış, kendi kısırlığından başkasına yol vermeyen dünyada sonsuzluğa nasıl kapı açılır, bunu gösterdin bize. Dünyanın bütün tüketicilerine, yani bizlere çok pahalı bir ders verdin. Bütün mantıki adımların, akıl yürütmelerin, gelecek planlarının ve kariyer planlarının üstünü tek ve şık bir hareketle nasıl da kolayca çiziverdin. O tek ve şık hareketle aşkınlığın, fedakarlığın ve saflığın destanını nasıl da kolayca yazıverdin. Hiç ölmeyecekmiş gibi sarıldığımız şu hayatta dönüp bize, yüzünde anlamlı bir tebessüm ile hemen ölüveren sen, hasbiliğinle hepimizin hesabiliğini nasıl da alt üst ediverdin. Dünya ve bize bakıp, şehadet ve ben deyip nasıl da bizden sıyrılıverdin. Biz hepimiz seni yüreklerimizde hissettik. Hepimiz ama hepimiz. Dünyanın bütün mazlumları, garipleri, ve kimsesizleri, hepimiz ama hepimiz, dünyanın bütün zalimleri, mütekebbirleri ve gaddarları ve şu şirazeden çıkmış dünyada hepimiz fark ettik. Bir gün bir çocuk ayağa kalkabilir, dişlerini kenetleyip yumruklarını sıkıp karanlığın ortasına yürüyebilir. Arkasından yükselen ne yapıyorsun sen çığırışlarına, önünden yükselen ne yapıyorsun sen bağırışlarına aldırmadan fütursuzca ilerleyebilir. O öyle tarihin ve çevrenin ve herkesin üstüne üstüne yürürken bizim seslerimiz kesilebilir. Kimimizde yürek hoplatan bir heyecan, kimimizde anlamlı bir sükût. Ve kimimizde çaresiz bir ızdırap. Hepimiz sadece ve öylece seyredebiliriz. Sonra bir gürültü kopabilir. Ateşin çocuklarından çıkan o 5 ateş parçası kulaklarımızı sağır edebilir. Ve fakat o mübarek inilti kadar yer etmez yüreğimizde. O an sıcacık birkaç damla kan gelip soğuk yüzümüze, alnımızın çatına sıçrayabilir. Kalbimiz duramaz o zaman yerinde. Paramparça olur. Belki gözümüzden birkaç damla yaş gelip asil kan ile birleşebilir. Sonra ne olur? Şu olur. Yumruklarımız ve kalplerimiz sımsıkı olur ve biz bir uykudan uyanırız. Bir gün bir çocuk ayağa kalkabilir. Dişlerini kenetleyip, yumruklarını sıkıp karanlığın ortasına yürüyebilir. Yürüyebilir ve herkese yaşadıklarının bir yalan olduğunu haykırabilir. Ve bunu öyle saf, öyle temiz ve öyle sade bir surette yapar ki herkes orada öyle şaşkın kalabilir. Duvar gibi yüzlere, boş bakan gözlere ve kurumuş özlere o çocuk bir nazar atar. O an bir diriliş başlar. Bunu öyle klas, öyle şık ve öyle bir asil bir hareketle yapabilir ki söz yalan olur. Gözlerimizde minnet ve yüreğimizde hayret bize bir hal olur. Mecalimiz kalmaz, ezberimiz bozulur, elimiz ayağımız tutulur. Nihayet kendimize gelip şunu deriz. Aşk olsun gülüm. Aşk olsun gülüm, aşk olsun. Seni bu kadar minnetsiz ve mihnetsiz kılan nedir? Seni bu umarsız ve apansız bahara salan nedir? Nedir sendeki sır gülüm, nedir? Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklanmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, yani henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Evet, Rabbimiz Ali İmran suresinin 169 ile 170. ayet-i kerimelerinde de böyle buyuruyor ve şehitleri böyle müjdeliyor. Gerçekten şehitlik öyle mübarek, öyle kutsal ve öyle kıymetli bir makam ki kıymetli dinleyiciler, bunun tekrar tekrar hatırlanması ve önümüzde bir ufuk olarak hiç eksilmemesi gerekiyor. Cihat kelimesinin, Allah için mücahedenin, gayretin tahkir edildiği, terör gibi bir takım efendim kavramlarla ilişkilendirildiği bir zamanda bu şehadet kavramını bizim kirletirmememiz ve bunu hep böyle mukaddes bir ufuk olarak gençliğimizin önünde tutmamız gerekiyor. Bir hadis-i şerifte de zaten ömrünce gençlik şehadet özlemi duymadan hayata veda eden bir insan münafıklıktan bir şube üzere ölmüştür diye buyuruluyor. Hakikaten şehitliği bizim gençlik noktasında bir kızıl elma gibi, bir ufuk gibi önümüzde tutmamız ve bunun nasıl olabileceğine dair işte Furkan gibi örnekleri de sık sık hatırlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir ara vereceğiz. Biraz sonra tekrar beraberiz efendim. Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, genç zamanında tekrar beraberiz. İlk bölümde Şehit Furkan Doğan'a yazmış olduğumuz mektubu takdim etmiştik. Bu bölümde de genç zamanında Genç Dergisi'nde çok güzel bir köşe olarak neşvi nema bulan ve yaptıkları çalışmalarla hakikaten bize çok ümitler vaat eden bir ekibin çalışmalarından bahsedeceğiz. Genç Bilim Ekibi. Genç Bilim Ekibi, bilimi dert edinen ama bu derdi de bizim anladığımız manada anlayan ve ortaya koydukları çalışmalarla da hakikaten yeni bir ses olma namzedi kardeşlerimiz. Yaklaşık 2 senedir Türkiye'nin farklı şehirlerinde birbirlerini hiç tanımayan, bilimin merak ve hayret kuşağına girmiş kardeşlerle beraber bir grup oluşturdular. Başlarında Cihan Taştan, ki şu anda New York'ta genetik üzerine doktora yapıyor kardeşimiz ve aynı zamanda Genç Dergimizde mikro alemle ilgili yazılar yazıyor. Ve onunla beraber şu an adlarını anamayacağım onlarca kardeşimiz çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Bunlar muhtemelen bir 5-10 sene sonra bu kardeşlerimiz her birisi kendi alanlarında çok güzel yerlere gelecek ve kardeşlik düsturu içerisinde şu an yardımlaşarak yaptıkları çalışmalar onların önlerini açacak. Genç bilim aslında genç dergiye bu tür bilimsel yazılar yazmak, teknolojik gelişmelerin yanı sıra bilimsel gelişmeler hakkında haber vermek amacıyla oluşturulmuş bir grup olarak doğmadı. Ancak hayatının amaçlarını farklı kalplerde aynı istikamette buluşturabilmek için kardeşlerimizle ortaya konan bilimsel metinlerin tekrar ele alınması gerektiğine dair bir ihtiyaçtan doğdu. Bizde de, bizim camialarımızda da hakikaten tefekkürün önemi çok sık zikredilir ama bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalar da genellikle belli bazı grupların çalışmalarından öteye gitmiyor maalesef. Burada daha önce yapılmış çalışmaların birer öncü olduğu notunu düşerek bundan sonra daha güzel, daha kaliteli, daha verimli çalışmalara ihtiyaç duyulduğu ifadesiyle burayı geçelim. Kimsenin o noktada yapmış olduğu çalışmayı da küçültmemek gerekiyor. Herkes bir şekilde kendi idraki, vüsati ve kapasitesi çerçevesinde muhtemelen Rıza-i Bari'ye ulaşmak için güzel çalışmalar yapıyorlar. Ama özellikle bilimin kutsal bir inek olarak dokunulmazlık kazandığı şu zamanda Kur'an'ın tefekkür ikliminden beslenen bir bakış açısıyla yeni şeyler söylemek de hakikaten gerekiyor. Bu kardeşlerimiz işte bilimsel gelişmeleri üçüncü şahıs olan popüler bilim dergilerinden değil de araştırmaların yayınlandığı makalelerden yani ilk elden alarak bilimin bizcesini yazma gayreti içerisindeler. Kendilerine göre uzun yıllara endeksli kısa, orta ve uzun vadeli planlar geliştiriyorlar. Ve inşallah ileride çok güzel yerlere gelecekler. Bunu ümit ediyoruz. Ben bu bölümde onların yaptıkları, kaleme aldıkları çalışmalardan birkaç örnek vereceğim. Şöyle bir dertleri var. Bizim derdimiz diyorlar ilkin biz olmak. Bilimi hiç görmediğimiz bir yakınımızı kendi evimize davet eder gibi değil. Allah'a iman deryasına hayret, heyecan, mana ve muhabbet yelkenleriyle her daim açılmak ve açılmayı öğrenebilmek amacıyla akleden kalplere aşılıyorlar. Ve bizimle olan bütün insanlara da bu nameyi aktarabilmeye niyet ediyoruz. Bizimle aynı heyecanı paylaşan herkesi nerede ve kim olursa olsun genç bilim kardeşlik kervanına davet ediyoruz diyorlar. Çünkü diyorlar sonra istikbalde bilimi Türkiye'de ve dünyada geliştirecek olanlar zamanın akleden kalpleri olacak inşallah. Bu hakikaten temennilere ve dualara biz de yürekten katılıyoruz. Şimdi bu kardeşlerimizin yapmış oldukları çalışmalardan ya da kaleme aldıkları yazılardan birkaç örnek okumak isterim. Mesela ekipten Hüseyin Erdoğan'ın şöyle bir yazısı var. Bilgiden nasibi olmayanlar da Allah bizimle konuşsa ya yahut bize de bir mucize gelse ya dediler. Bakara 118. ayet. Oysa mucize gençliğine güvenen siyah saçlarındaydı. Bir ayağı kabirdeyken yerlere vurdukları ayaklarındaydı. Hiç kar tanesinin yüreği olur mu demeyin, elbet onun da hamurunda hak var. Hamurunda hak olan her zaman muhteşem olmuştur. Tıpkı kar taneleri gibi. Nasıl oluşur acaba kar taneleri? Nasıl oluşur acaba bu kadar nefes kesici güzellikler? Elbet size suyun buharlaştığından, kar, yağmur veya çeşitli vesilelerle yeryüzünü okşadığından bahsetmeyeceğim. Kar tanesinin ortasındaki bildiğimiz doğruları yıkan minicik canlıdan bahsedeceğim. Namı diğer Pseudomonas syringa. Bu bir bakteri ismi. Su yaklaşık -2 derece ile 0 derece arasında donar. Kar taneciklerinin ortasındaki bu bakteri ise bunu çeşitli enzimleriyle biraz değiştiriyor ve adeta bir ressam düsturuyla eserini ortaya koyuyor. Bu enzim Ice Nucleation Protein, yani kısaca IMP olarak adlandırılıyor. Enzim su moleküllerini bir arada tutuyor. Böylece suyun daha kolay kristalleşmesi, ayrıca suyun donma noktasını düşürerek kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesi sağlanıyor. Bu reaksiyon sonucunda bitkilerin yaprakları zarar görebiliyor. Bazı araştırmacılar genetik müdahalelerle zararı azaltmak için projeler yürütüyorlar. Yani işin özü kıymetli dinleyiciler, her bir bakteri birbirinden farklı farklı özel kar taneleri yapıyor. Bir dahaki sefere dilinizi dışarı çıkarıp kar tanesi yakalarken bir bakteri de yediğinizi unutmayın, diyor Hüseyin Erdoğan. Tabii yediğimiz onca bakteriden, dünyanın derinliklerinden, atmosferin el değmez katmanlarında dahi yaşayan bakterilerden bir haber olarak. Bu tür yazıların hakikaten bir tefekkür vesilesi olması ve bizi hayrat vadisine sevk etmesi bu anlamda bu kardeşlerimizin temel esprisi. Cihan Taştan'dan da bir yazı nakledelim. Hakikaten Cihan kardeşimiz hem yaptığı bilimsel çalışmalar hem de gönül dünyasında ulaşmaya çalıştığı ufuklar itibariyle bizim çok sevdiğimiz, kendisine buradan selam ettiğimiz bir kardeşimiz. İnşallah bu programda bir gün kendisiyle telefon bağlantısı yapmak da nasip olur. Gecenin bir vakti laboratuvardayım, diyor Cihan Taştan. Deney yaparken bir şeyler dinlemeyi seviyorum. Ellerimde ise fare ve insan genlerini birleştirerek klonladığımız genler duruyordu. Bazı benzer klinik çalışmalarda kanserli hastaların hayatını kurtarmaya vesile olmuştu bile. Neyse, ve Ertuğrul Erkiş'i söylemeye başladı. Seni andım dün gece. Tomurcuklar açıyorken, başaklar bağlanmışken titredim efendim, seni andım dün gece. Yıllar yılları kovalıyordu. Yüzyıllar yaşlanmıştı bile. Kurtlar bastonunu kemirip neredeyse bin yılları bile devirmek üzereler. Ama siz hep yenisiniz efendim. Bazen bilimle yatıp kalkanlar her şeyi açıklayabileceklerini düşünürler. Lakin efendim, kalplerimizdeki ölümsüzlüğünüzü ve ebedi genç oluşunuzu açıklayamıyorlar işte. Anlatmayı çok isterim şu an yaptığımız çalışmaları. Hepsi hikmet ender, hikmet işler. Efendim, hiç kimsenin olmadığı bu vakitte laboratuvarımıza gelmenizi tahayyül ettim dün gece. Onun geçtiği sokaklar güller kokar dediler. Ötelerden kokularla geldim sandım dün gece. Hani daha siz Hıra'dan inmek üzereyken çevrenizde bulunan taşlar ve ağaçlar "Ente Resulallah, sen Allah'ın elçisin" diyorlar ve peygamberliğinizi tebrik ediyorlardı. Efendim, işte şu deneyler, buluşlar ve keşifler şimdi hepsi Muhammedur Resulullah diyorlar. Hepsi sizin kalbinize indirilen ama bütün insanlığın akleden, kalplerine hitap eden Kur'an'dan ayetlerin vücutlaşmış halleri sanki. Hangi araştırma, hangi bilim dalı varsa onlar da öyle. Kim Nobel alıyorsa sizin düşünmez misiniz, akletmez misiniz ayetlerini tebliğ etmenizi haykırıyorlar bir başka dille. Biz hiç yazı görmedik. Kışta doğdun dediler. Nevbaharda geleni sensin sandım dün gece. Hani efendim, bir bebeğin nutfeden insan haline dönüştürülmesine kadar her aşama, kalbinizde ilk neşvi nema bulduğu an üzerinden yüzlerce yıl geçti. Şimdi efendim, neredeyse her aşamayı Kur'an'ın anlattığı şekilde en detayına kadar bilebiliyor ve görüyoruz. Efendim, artık her bilim insanı bebeğin yaratılış itibariyle mucize olduğunu belirtmeden edemiyor. İşte efendim, bütün bilimsel keşifler size indirileni isteseler de istemeseler de kabul ediyorlar. Etrafında bulunan bütün deneyler lisan-ı halleriyle "La ilahe illallah Muhammedur Resulullah" diyorlar. Bu bahçeler onundu. Bazen uğrar dediler. Bir gülün kokusunda seni duydum dün gece. Efendim, hani size inanmayanlar için Rabbimiz huzurunda bir mucize yaratmış ve bir ağacı yanınıza kadar yürüterek "Ente Resulallah" dedirtmişti. İşte efendim, o ağaçların her yaprağında öyle bilimsel keşifler meyve veriyor ki şimdi bilim insanları hayretler içerisinde yanıp tutuşuyorlar. Güneşin yakıcı ateşi altında tül gibi incecik yaprakların yemyeşil kalabilmesi daha henüz bu yüzyılda anlaşılabildi. Hazreti İbrahim'i yakmayan ateş misali ateşten esenlik kalarak yaprakların yanmamasını bilim daha yeni açıklayabiliyor fotosentez olayıyla. Efendim yine her Nobellik keşif avucunuzdaki taşlar misali sizi zikrediyor. Peygamberliğinizi tasdik ediyor. Bu bahçeler de sizindir efendim. Hani efendim zehirli bir et sunulunca size onu yemek üzereyken et dile gelmiş de ben zehirliyim, beni yeme diye Allah'ın inayetiyle uyarmıştı ya sizi. İşte efendim artık yaptığımız tüm deneylerde yediğimiz her lokmayı analiz edebiliyor ve zararlı olup olmadığını değerlendirebiliyoruz. Şu laboratuvarımızda bulunan tüm cihaz ve kimyasallar işte aynen böyle manayı harfleri ve halleriyle Muhammedur Resulullah diyorlar. Ötelerden kokularla geldin sandım dün gece, titredim efendim, seni andım dün gece diyor Cihan Taş'tan. Böyle de laboratuvarda arka fonda bu ilahiyle Efendimiz'e tefekkür haliyle bu şekilde araştırma yapmak da hakikaten her bilim insanı nasip olmaz. Biz de Cihan Taşlan'ı bu anlamda tebrik ediyoruz. Cihan'ın yazılarından birkaç faydalı bilgi daha aktaralım kıymetli dinleyiciler. Cihan günümüzün bilim anlayışını yeni Samirilerin doğuşu olarak da nitelendiriyor bir taraftan. Altın buzağı yapmıştı yani Musa Aleyhisselam kavmini Harun Aleyhisselam'a emanet edip Tur Dağı'na çıktığında Samiri bir altın buzağı inşa etmişti. Bu bugün bilim olarak nitelendirilmeli diyor Cihan. Çok daha tehlikelileri her gün yapılıyor. Her gün bir Samiri kendi yaptığı altın buzağından sesler çıkararak sürülerce insanı kendi peşine takıp ateşin en orta yerine kelebekler misali uçup yanıyorlar. Bilimden bahsediyorum. Bizim yüzyıllarca önce boşadığımız bilimden. Araf suresinin 248. ayetinden yola çıkarak tespitlerde bulunmuş Cihan kardeşimiz. Tura giden Musa'nın arkasından kavmi ziynet takımlarından böğürebilen bir buzağı heykelini tanrı edindiler. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu tanrı olarak benimsediler ve zalimlerden oldular. Diyor ki Cihan, her duyduğumda düşünmeden edemiyorum. Bir insan güruhu başlarına gelen yedi mucizeyi, denizin yarılışını, gökten bıldırcın ve kudret helvasının yağdırılmasını ve işlerinde Hazreti Musa ve Hazreti Harun gibi peygamberlerin bulunmalarını gözleriyle görüyorlarken nasıl da peygamberlerinin Tur Dağı'na 40 günlük ziyaretlerinde altın bir buzağa tapabiliyorlardı. Garip geliyordu. Nisyan isyanı bu kadar çabuk doğurabilir miydi? Peki bu kadar kısa sürede böyle bir unutkanlık insanda nasıl peydahlanabiliyordu? Belli ki gerçekten müthiş bir sınavdı. Kendi altın takılarını eriterek yaptıkları altın buzağı gerçekten de onlara çok ilginç gelmiş olmalıydı. Allah'a inananları puta tapmaya yönlendiren Samiri, altın buzağından her seferinde ilginç bir ses çıktıkça ilahi ses ve nefese aç olanlar bir anda Firavun'un yanında denizde boğulmaktan kendini alamıyordu. Hadisenin üzerinden yüzyıllar geçti. Yeni Samiriler doğdular ama. Altın buzağı yok mu zannediyorsunuz? Çok daha tehlikelileri her gün yeniden inşa ediliyor, yeniden yapılıyor. Her gün bir Samiri kendi yaptığı altın buzağından sesler çıkararak sürülerce insanı kendi peşine takıp ateşin en orta yerine kelebekler misali uçurup yakıyor. Bilimden bahsediyorum. Bizim yüzyıllar önce boşadığımız bilimden. Ayrınca bilimi ilimden, irfandan, idrakten, şimdi uzaklardan her ses duyulunca nasıl da koşuyor insanlar öbek öbek. Her gün yapılan yeni bir keşif, yaratanı gösteren binlerce delile bir ayet olarak ekleneceği yerde, kâşifin ya da bilimsel gelişmeyi duyuran insanların dillerinde Samiri'nin haykırışlarına dönüşüyor sanki. Her bilimsel gelişme bir altın buzağı oluyor. Öyle ki 40 gün dahi çok uzun bir süre şimdi. Bir günde insanların imanlarından alabilecek şekilde bilimsel ayetleri altın buzağının böğürmesi gibi sunabiliyorlar. Artık nisyan saatlerle ölçülüyor bilim dünyasında. Bilim Allah'ı merak etme, daha çok sevme ve hikmetin en derin dehlizlerine ulaşarak Karun hazineleri gibi ilahi zenginliklere ulaşmak yerine manadan ve marifetullah gayesinden uzakta basit bir altın buzağı haline gelebiliyor. Demiş Cihan Taş'tan kardeşimiz. Cihan'ı hakikaten bu yaklaşımı dolayısıyla tebrik ediyoruz. Bu bizim muhtaç olduğumuz bir yaklaşım. Genç dergimiz de bu anlamda Cihan ve Cihan'ın takım arkadaşlarının kendilerini geliştirebilecekleri bir mecra oldu. Gençdergisi.com'da genç bilimle ilgili ayrıca bir sayfamız da var. Yani sadece genç dergimizde matbu nüshalarımızdaki genç bilim yazıları değil, aynı zamanda genç dergisinde bu takımın çalışma ekibinin toplamış olduğu yazılar da bir taraftan takdim ediliyor. O anlamda gençdergisi.com'da arkadaşlarımızın bu yazılarını kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Bir başka genç bilim yazısında açlıktan ölen insanların tokluktan ölen insanlardan aslında az olduğuna dair bir araştırma sonucu nakledilmiş. Yani bu da çok ilginç. 1,5 milyar aşırı şişman olarak nitelendirilen insan nüfusu var. Bunun 500 milyonu obez hastası olarak nitelendiriliyor. Ve açlıktan ölen insanların sayısından tam 3 kat daha fazla insan sayısı, insan maalesef tokluktan ölüyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Denklemin böyle bir eşitsizliğe neden olmasının ise tek sebebi var. Dünya üzerindeki hayat kaynaklarının dağıtımının adaletsizliği ya da efendim fakir paylaşım. Dünya yuvarlak olmasına rağmen ülke etiketi altında parsellere bölünüp çitlerle çevrilince aynı zamanda zihinler de bundan nasibini almış oluyor. Paylaşmak ilkesi de bu anlamda ortadan kalkmış. 7 milyar nüfusa sahip dünya ülkesinin yaşam kaynaklarının dengesi olarak paylaşılması ya da iç edilmesi diyelim biz buna, sadece aç olanların canlarını almakla kalmıyor. Aşırı şişman nüfusunu da artan oranda doyumsuzluğa ve ölüme sürüklüyor. Bizde de durum vahim aslında kıymetli dinleyiciler. İstatistiklere göre her 3 insanımızdan birisi aşırı kilolu. 2012 rakamlarına göre nüfusumuzun %17'si, yani her 5 kişiden biri de obez hastalığı seviyesinde aşırı şişman. Yani bu muhtemelen refah seviyesinin gittikçe artmasıyla daha yüz yüze kalacağımız, daha sıklıkla müşahede edeceğimiz bir gerçek gibi duruyor. Hakikaten insanın böyle bir imtihanla yüz yüze kalması da çok sıkıntılı. Açlıktan ölen bu kadar insan varken tokluk derdiyle ya da bir efendim obezite dediğimiz hastalıkla mücadele etmek de imtihan olarak çok zor bir imtihandır diye düşünüyorum. Biz genç bilimdeki kardeşlerimizi ve özellikle Cihan Taştan kardeşimizi, onun liderliğindeki ekibi tekrar burada tebrik ediyoruz. Onların yazılarına Genç Dergisi'nden ve Genç Bilim ki gençdergisi.com'da ayrı bir sayfa olarak takdim ediliyor. Oradaki yazılardan kendilerine ulaşabilirsiniz. Bu yazıların ileride inşallah bir ekol, bilimin İslami perspektiften ele alınması noktasında ayrı bir anlayışa ve idrake yol açacağına dair bir ümidimiz var. Hakikaten bu anlamda şöyle bir noktanın da altını çizmek isterim. Genç kardeşlerimizin kendi alanlarında akabilmeleri ve inkişaf edebilmeleri önündeki engellerin kaldırılması belki bugün lazım olandır. Onların kendi sınırlarına doğru yolculuklarına başlamaları, çeperlerine doğru bir anlam yolculuğuna başlamaları birazcık önlerini açmaktan geçiyor. Önlerini açmaktan kastımız da fark ettirmeden izlemek gibi anlıyorum. Yani herkes tabii 3 yaşındaki bir çocukta bile gözlenebilecek bir gerçektir. Kimse kimseye efendim ne hesap vermek istiyor ne de kendisine dokundurtmak istiyor. 3 yaşındaki bir çocuğun bile bir egemenlik, bir kendine ait bir inisiyatif alanına sahip olmak gibi bir derdi var. Dolayısıyla bu bizde ta efendim çocukluğumuzdan, bebekliğimizden ölünceye kadar belki bizi terk etmeyecek fıtri bir duygudur. Bu duygunun zedelenmemesi, bunun efendim neşter altına alınmaması gerekiyor. Bu bir şekilde zedelenir ve öz zarar görürse zarar gören insanın sadece hayatı değil toplumun kendisi oluyor. İnsanın bu anlamda fark ettirmeden bir rahmet iklimi içerisinde belki neşvinema bulması bunun tek çaresi gibi duruyor. Ben bunun sadrının, bunun şifasının da, daha doğrusu yönteminin de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şemailinde geçen bir ifade olduğunu düşünüyorum. O ifade de şudur: döndü mü bütün vücuduyla dönerdi. Yani kalbiyle yönelmediği, veçesini, mübarek veçesini ve dolayısıyla kalbini yöneltmediği insanla efendim muhatap olmazdı. Bizim gibi yan bakmazdı yani. Sadece başıyla iş görmez, hem başını hem de mübarek veçelerini, mübarek sadırlarını döndürürlerdi. Bu aslında karşısındaki insanı her şeyiyle, kalbiyle ihata edebilecek bir genişliğe sahip olmak anlamına geliyor. Dolayısıyla dönmek ve sadrıyla dönmek, bütün vücuduyla dönmek, bu kardeşlerimizin, genç kardeşlerimizin yaptıkları meşru işlerde, bu meşrunun da altını çiziyorum, meşru işlerde onların önlerini açmak, bu rahmet iklimini sağlamakla olacaktır diye düşünüyorum. Tabii kendimizde bu rahmet iklimini sağlamadan, kendimiz bu tür bir ahlak-ı hamideye kavuşmadan bunu ne kadar yapabiliriz? O da ayrı bir sorudur. Nasıl yapabiliriz diye geçenlerde bir Kayseri'deki buluşmada, yine oraya atıfta bulunayım, bir genç kardeşimiz kalktı soru sordu. Hisarcıklıoğlu Koleji'nden bir genç arkadaşımız. Sorusu şöyleydi: ben onlara salih ve sadıklarla beraber olmaktan bahsetmiştim. Salih ve sadıkların hayatımızdaki öneminden bahsetmiştim. Eğer böyle bir salih ve sadıklarla ilgili bir olmak gibi, kalbinizi arı duru tutmak gibi, kalbi selime, kalbi münibe, yani arı duru bir kalbe ulaşmak gibi bir derdiniz varsa, yapacağınız tek şey var. O da bu tür arı duru kalpli insanları bulmak ve onların yanında, yöresinde, çevresinde ya da ilgi ve etki alanında yaşamaya çalışmak demiştim. Bu insanları nasıl bulabiliriz diye sordu bir genç kardeşimiz. Ben de ona önce niyet edeceksin dedim. Niyet etmeden bu iş olmaz. Çünkü bulan kendisi bulacak. Bir adres gösterilebilir. Burası gidilecek yerdir denilebilir ama giden kendi gidecek. Bulan kendi bulacak. Arkadaşımız ısrarla adres sorunca da Genç Dergisi'nin kendisine orta sayfasını efendim tavsiye ettim. Niyet etmek hakikaten çok önemli kıymetli dinleyiciler. Şair İsmet Özel'e bir arkadaşı gelip abicim bir türlü zengin olamadık diye yakınmış. İsmet Özel de ona peki sen zengin olmaya hiç niyet ettin mi diye sormuş. Arkadaşı da hakikaten niyet etmediğini fark etmiş. Niyet bizim bütün işlerimizin özüdür. Onunla başlarız. Onunla belki yollar açılır. Belki amelden de hayırlıdır bu anlamda. Hasan Basri Hazretlerine Ferancan'ın cenazesine niye iştirak etmedin diye sorulunca niyet hasıl olmadı demiş. Bizler niyetsiz ne adım atmalı, ne yürümeli, ne de efendim harekete geçmeliyiz. Niyeti bu anlamda tahsiye etmek de ve güzel niyetlerde bulunmak da, etrafımızdaki güzel insanlarla güzel niyetlere girişmek de önümüzü açacak ve bizi güzel işlere sevk edecektir. Genç kardeşimize de bu anlamda salih ve sadıklarla beraber olmak istiyorsa yapacağı işin önce niyet etmek olduğunu söyledim. Çünkü kendi bulacak, kendisi olacak ve kendisi gidecek, nereye gidecekse. Efendim, bir genç zamanının daha sonuna geldik. Sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. İnşallah gelecek hafta yine çarşamba günü saat 19 ile 20 arasında sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırla kalın, hayırda kalın.